Ayrım 18.
Mason locasının gizi daha fazlasını öğrenmeme engel oldu. Önce de belirttiğim gibi masonlara katıldığımda Cosimo'dan loca ile ilişkileri pek açık seçik belirlenemeyen eski bir birader olarak söz edildiğini duydum. Bazıları uykuda olduğunu söylüyor, bir bölük insan ondan başka mezhebe geçen bir kafir olarak söz ediyor, bir takım insanlar da laflarını esirgemeden açıkça dönme diyorlardı. Ama geçmişteki çalışmalarının hepsi büyük saygı duyuyordu. Onun Ombrosa Doğu Locası'nı kurduğu söylenen mason olması da bence olası. Bu locanın ilk ayinleri anlatıldığı kadarıyla baronun izlerini taşıyor gibi. Locaya yeni girenlerin gözlerini bağladıklarını, bir ağaca çıkardıklarını ve birbirlerine iple bağlı olarak aşağı indirdiklerini söylemek yeter. Bizde ilk mason toplantılarının gece ve ormanda yapıldığı kesinlikle biliniyor. Demek ki Cosimo'nun bu toplantılara katılmış olması gerçeğe çok yakın. Ya yabancı temsilcilerden masonluğun ilkelerini öğrendikten sonra locayı kendi kurdu ya da sürekli yolculuk eden bir Ombrosalı Fransa'dan belki İngiltere'de kendisine öğretilen bir takım ayinleri bize getirdi. Bu ikinci olasılık doğruysa masonluğun bir süre Cosimo'dan habersiz var olması akla yakın. Görüntüyü rahatlıkla gözümüzün önüne getirebiliyorum. Bir gece ormanda gezinen Cosimo, şamdanlarla aydınlatılmış bir açıklıkta garip giysiler ve araçlar taşıyan adamların toplantısını keşfediyor, tepeden onları dinlemek için duruyor, yinelemeye devam edeceği iğneli sözlerden biriyle ortalığı karıştırarak araya giriyor. Örneğin şöyle, duvar dikmek kendini öteki insanlardan ayırmak demektir. Derin bilgisinden haberli masonlar bu sözleri üzerine ona özel görevler vererek locaya sokuyorlar. Kendi kendine bulduğu değişik tören ve simgelerle koyuyor. Kardeşim ilgilendiği sürece açık hava masonluğunun daha sonra bir dam altında toplanandan ayırmak için böyle diyorum. İçinde baykuşların, dürbünlerin, çam kozalaklarının, hidrolik pompaların, mantarların, örümcek ağlarının ve Pitagor cetvellerinin girdiği olağanüstü zenginlikte ayinleri oldu. Ayrıca ortada bir sürü de kafatası vardı. Hem yalnız insanların değil, ineklerin, kartalların ve kurtların kafatasları. Bütün bu parçalar ve öbürleri geleneksel mason töresinin mala, gönye ve pergelleri garip bir düzen içinde ağaçlara asallanırdı. Genellikle de bunların ortada bulunuşu baronun çılgınlığına verilirdi. Masonluktan çok önce Cosimo çeşitli meslek kuruluşu ve derneğine üyeydi. San Crispino ya da kunduracılar, erdemli fıçıcılar, hak yemez silahçılar, vicdanlı şapkacılar gibi. Adını anmadıklarım da var. Aşağı yukarı kullandığı her şeyi elleriyle yapan Cosimo, çeşitli zanaat dalında iş gördüğünden birçok meslek kuruluşuna üye olmakla övünebilirdi. Bu kuruluşlarda kendi yönlerinden, soylu bir aileden gelme, eşine rastlanmayan bir zekada ve çıkarcılıkla uzak yakın ilgisi bulunmayan bir üyeleri olduğuna seviniyorlardı. Cosimo'nun toplumsal yaşama olan büyük düşkünlüğüyle sürekli toplum dışı kalma çabasını nasıl bağdaştırdığını hiçbir zaman iyice anlayamadım. Yaratılışının önde gelen garipliklerinden biriydi bu. Dalların tepesine tünemede diredikçe benzerlerinin yeni ilişki biçimlerine sürükleme çabasında görünüyordu. Ama zaman zaman yeni bir derneğin örgütlenmesine bütün varlığıyla kendini verip tüzüğü ve amacı üzerinde kılı kırk yararak çalışmasına, üyeleri arasında her göreve en uygun kişiyi seçmesine karşın kendisine ne kadar güvenileceği asla bilinemezdi. Cosimo'ya rastlamak zaten başlı başına bir sorundu. Günün birinde kuşlara benzeyen yaratılışı ağır basar, ele avuca sığmaz olurdu. Bu iki zıt tavırı mutlak olarak aynı dürtüyle bağlamak istenirse, çağında var olan her türlü ortak yaşama biçimine düşman olduğu ve bunlardan kaçarken inatla yenilerini deneme yolları aradığı da düşünülmelidir. Ne yazık ki bunlardan hiçbiri onu doyurmuyor, hiçbiri yeterince yeni gelmiyordu Cosimo'ya. Mutlak bir yabanıllığa yönelen sürekli kaçışları da bundandı. Aslında evrensel bir toplum düşünüyordu. Ya belirli bir amaçla yangınlara karşı nöbet tutmak gibi ya da meslek kuruluşlarında benzerlerini bir araya getirmek için gösterdiği her çabada döndü dolaştı, onları hep ormanda gece tepesinden vaaz verdiği bir ağacın çevresinde topladı. Her şey bir ayaklanma, bir mezhep kurma, bilinen görüşlerden ayrılma havasına bürünüyordu. Tabii bu havada konuşmalar özelden genele yöneliyor, bir zanaatın basit kurallarından büyük rahatlıkla eşit, doğru ve özgür insanların kuracağı bir dünya cumhuriyeti tasarısına geçiliyordu. Demek ki masonlukta da Cosimo kişisel bir geleneği sürdürmekten başka bir şey yapmıyordu. Kıtadaki biraderlerini görmek için Londra Büyük Locası tarafından gönderilen Lord Liverpool adında biri, kardeşimin üstadı azam olduğu çağda Ombrosa'ya uğrayınca Cosimo'nun gelenek dışı davranışlarına öylesine bozuldu ki hemen Londra'yı uyardı. Bu Ombrosol hocası herhalde İskoçya'ya bağlı yeni bir Dason hocasıydı. Kralı devirmek amacıyla Hanover hanedanına karşı çalışmak için Stuartlardan para alıyordu. Bunun üzerine iki İspanyol yolcunun olayı geldi. Loja'nın toplantısına çağrılmış, her şeyi geleneğe uygun bulmuşlardı. Hatta bütün ayinlerinin tıpkı Madrid Grand Orient Lojası'ndaki gibi olduğunu söylediler. Cosimo'nun kuşkusunu uyandıran da bu oldu. Ayinlerin kendi bulunuşlarına neler borçlu olduğunu herkesten o iyi biliyordu. Her neyse, bence ayinlerde yapılan bu değişiklikler onda kişisel bir gereksinimi karşılıyordu. Ne pahasına olursa olsun bir ev yapmayı ya da bir evde oturmayı kabul etmeyecek olan Cosimo, bütün mesleklerin simgelerini haklı olarak benimseyebilirdi. Birinin, duvarcılığın dışında. 26. Ombrosa'nın bağları da vardı. Bu bağların hiç sözünü etmediysem şimdiye kadar Cosimo'nun peşinde hep yüksek ağaçlarda gezindiğim içindir. Ağustos ayında yaprakların altındaki kara üzüm salkımları iyice şişerdi. Yoğun suyu daha o zaman şarap rengini alırdı. Bazı bağlar çardak biçimindeydi. Cosimo da yaşlandıkça öyle ufalmış, öyle hafiflemiş, ağırlığını vermeden yürüme sanatını o kadar iyi öğrenmişti ki çardakların tepesinde yol alabiliyordu. Dolayısıyla da bağlar arasında geziniyordu. Lataların, bağın yakınındaki meyve ağaçlarının ya da destek olarak kullanılan kazıklarının üstüne yerleşip çeşitli işler görebiliyordu. Kışın asmalar tellerin çevresinde yapraksız ve birbirlerine geçmiş dal yığınları iken onları buduyor, yazın çok sıklaşan yaprakları koparıyor ya da böcekleri yok ediyor, Eylül ayında da bağ bozumu gelip çatıyordu. Bağ bozumunda bütün Ombrosa halkı günlerini bağlarda geçirirdi. Bağların yeşil dizileri arasında renk renk eteklerle püsküllü başlıklarından başka şey görülmezdi. Katırcılar semerleri tepeleme dolu geniş küfeleri yükler, sonra bunları büyük fıçılara boşaltırlardı. Yöredeki soylu kişilerin Cenova Cumhuriyeti ile kiliseye vermek zorunda oldukları vergiyi ve öteki alacakları toplamak için yanlarında jandarmalarla müfettişler gelirdi. Her yıl bir anlaşmazlık çıkardı. Fransa'da devrim olunca ürünü üleştirilip dağıtılması sırasındaki uyuşmazlıklar şikayet defterleri adı verilen muhtıralarla aralıksız olarak yetkililere hatırlatılırdı. Ombrosalılar da kendi anlaşmazlık defterlerini tutmaya koyuldular. Çok gereksiz bir işti bu. Ama bir kere denenmiş olurdu. Bu düşünce o sıralar Mason locasının toplantılarına katılma ve birkaç sarhoş masonla tartışma gereksinimi kalmayan Cosimo'dan geliyordu. Alandaki ağaçların tepesine kuruluyor, gerek limandan gerekse kırlardan gelen insanlar haberleri vermesi için çevresine toplanıyorlardı. Postacı Cosimo'ya çeşitli gazetelerle dost mektuplarını getiriyorlardı. Örneğin sonradan Paris Belediye Başkanı olan Gökbilgin'i, Bailey'i ve öteki kulüplere üye olan arkadaşlarından gelen mektupları. Her an yeni bir şey öğreniliyordu. Necker, Jeux de Pomme, Bastille, kır atına binmiş Lafayette, seyis kılığındaki Kral Louis gibi. Cosimo daldan dala atlayarak olayları yorumluyor, taklitler yapıyordu. Bir dalın tepesinde kürsüdeki Mirabeau, bir başkasında Jacobinler Kulübü'nde konuşan Mara, yine bir başkasında yürüyerek Paris'ten Versailles'e gelen kadınları yatıştırmak için kafasına kırmızı başlık geçiren Kral Louis oluyordu. Şikayet defterlerinin ne olduğunu anlatmak için Cosimo bir öneride bulundu. Bir defterde biz hazırlayalım. Bir okul defteri aldı ve sicimle ağacından sallandırdı. Herkes geliyor, kendince uygunsuz gördüğü her şeyi yazıyordu deftere. Defterde her türden yakınmaya rastlandı. Balıkçılar balık fiyatlarından söz ediyorlardı. Bağcılar üründen alınan vergiden, çobanlar otlakların sınırlarından, oduncular tek sahipli ormanlardan. Bunların ardından kürek mahkumu akrabası bulunanlar, işledikleri bir suç yüzünden halatla dövülenler, kadın yüzünden soylularından yakınanlar geliyordu. Yakınmaların sonu yoktu. Bir şikayet defterinde bile Cosimo bu kadarını çok acı buldu. Herkese en çok istediği şeyin ne olduğunu sormayı düşündü. Yeniden halk istediklerini yazmak için geldi. Biri peksimetten söz ediyordu, bir başkası minestrone'den, biri sarışın bir kadın istiyordu, öbürü iki esmer. Biri bütün gün uyuma peşindeydi, bir başkası da bütün yıl mantar bulabilmeyi diliyordu. Biri dört atlı araba istiyor, bir başkası tek keçiyle yetiniyordu. Biri ölü anasını görmek isteğindeydi, öteki de Olimpos Dağı'ndaki tanrıları. Kısacası iyi ve istenebilecek ne varsa deftere yazılmış ya da pek çoğu okuma yazma bilmiyordu, resimle belirtilmişti. Renkli resimler bile vardı. Bir şey yazma sırası Cosimo'ya da geldi. Bir at yazdı deftere, yıllardan beri aşağı yukarı her yere karaladığı Viola adını. Bütün bunlar güzel bir defter oluşturdu. Cosima bu defteri şikayet ve hoşnutluk defteri diye adlandırdı. Ama defter dolduğunda gönderilebileceği bir millet meclisi yoktu. Dolayısıyla da sicimin ucunda ağaca asılı kaldı. Yağmur yağdı, yazıları sildi ve defter çürüdü. Bu görüntü içinde bulundukları sefaleti düşünüp baş kaldırma isteğiyle yana tutuşan Ombrosalıların yüreğini parçalıyordu. Kısacası bir devrim yapmak için bütün nedenler vardı. Ne yazık ki Fransa'da değildik. Bizim ülkede hep nedenler incelenir, sonuçlar asla. Yine de Ombrosa karışık bir dönem yaşadı. İki adım ötemizde Cumhuriyet ordusu, Avusturya-Sardunya ordusuyla savaşıyordu. Massena, Colardente'deydi. La Harpe, Nervia üzerinde, Murat o sıra basit bir topçu generali olan Napolyon'la kıyı boyundaydı. Rüzgarın zaman zaman Ombrosa'ya kadar getirdiği gümbürtüler onun toplarının sesleriydi. Eylül ayında bağ bozumu yaklaşırken bir şeyler hazırlandığı hissedildi. Kapıdan kapıya bir takım gizli konuşmalar işitiliyordu. Üzüm olgunlaştı. Öyle olgunlaştı. Daha da öte toplamanın tam sırasıdır. Suyunu çıkarmanın sırasıdır. Hepimiz çalışacağız. Sen nereye gideceksin? Köprüden sonraki bağ. Ya sen? Sen? Pinya Kontu'nun bağına. Ben değirmendeki bağ. Ne kadar çok polis var gördün mü? Salkımları gagalamak için kara tavukları bağlara üşüşüyor. Bu kez hevesleri kursaklarında kalacak. Kara tavuk çoksa her birimiz de avcıyız. Gizlenmeyi yeğleyenler var. Kaçanlar bile görülüyor. Bizim orada o çalışmaları geciktirmek istiyorlardı. Ama artık üzüm olgunlaştı. Olgunlaştı. Ertesi gün bağ bozumu büyük bir sessizlik içinde başladı. Bağlar kütükler boyunca dizilmiş insanlarla doluydu. Ama hiç şarkı duyulmuyordu. Birkaç dağınık çağrı, birkaç çığlık. Sizde mi? Evet, üzüm olgunlaştı. Ve topluluk halinde yapılan birkaç hareket. Bütün kapalı, olmamakla birlikte ağır olan havada kasvetli bir yan vardı. Bir ses şarkıya başlıyor, koronun desteğinden yoksun kaldığı için çabucak susuyordu. Katırcılar üzüm yüklü küfelerini fıçılara taşıyorlardı. Her zaman soylulara, psikopasa ve hükümete verilecek payı ayırarak işe başlanırdı. Bu yıl hayır. Göründüğü kadarıyla hepsi unutulmuştu. Üründen vergi almaya gelen tahsildarlar sinirliydi. Zaman geçiyor, para gelmiyor, bir şeyler olacağı hissediliyor. Aynasızlar işe karışmalarının gerekeceğini görüyor ama ne yapacaklarını kestiremiyorlardı. Cosimo kedi gibi yürüyüşüyle kameriyalerinin tepesinde geziniyordu. Elinde bir makas, düzensiz, sağdan bir salkım kesiyordu, soldan bir salkım. Sonra çalışanlara uzatıp herkesle alçak sesle bir şeyler söylüyordu. Polislerin şefi sonunda patladı. ''Bana bakın, bu vergi geliyor mu, gelmiyor mu?'' Sözünün sonunu getirmeden pişman olmuştu bile. Hem homurtu hem de ıslığı andıran bir boğuk sesin bağları çınlattığı işitildi. Bir köylü elindeki deniz kabuğunu üflüyor, vadedekilerin hepsini uyarıyordu. Her tepeden aynı ses ona karşılık verdi. Bağ bozumunda çalışanlar ellerindeki deniz kabuklarını boru gibi havaya kaldırıyorlardı. Bir kameriyenin tepesinde Cosimo da bu ses cümbüşüne katılmıştı. Bağ kütükleri arasına başlangıçta kesik, uyumsuz, anlaşılmaz bir şarkı yayıldı. Sonra sesler arasında uyum sağlandı ve durmadan zıplarcasına söylenen bir şarkı başladı. Adamlar ve kadınlar hareketsiz, bağ kütükleri yapraklar ve üzüm salkımlarıyla yarı yarıya gizliydi. Her şey aynı atılımın içindeydi sanki. Üzüm suyu her yandaydı. Havada, bulutlarda, güneşte. Şarkı daha iyi seçilmeye başlıyordu. Önce müzik, sonra sözler. Şarkının sözleri şöyleydi. Çayıra, çayıra, çayıra. Delikanlılar kızaran ayaklarıyla üzümü eziyorlardı. Çayıra. Kızlar kama gibi sivri makaslarını sık yaprakların arasında saplıyor, salkımın eğri büğrü sapını zedeliyorlardı. Çayıra. Preste ezilmeyi bekleyen dağlar gibi yığılı üzüm salkımlarının üstündeki hava boşluğunu küçük sinek sürüleri dolduruyordu. Çayra. Bunun üzerine polisler kendilerini kaybettiler. Yeter, susalım. Bitmedi mi bu rezalet? Kim şarkı söylerse vururuz. Ve havaya birkaç el ateş ettiler. Gerçek bir gök gürültüsü onlara karşılık verdi. Savaş düzeninde dizilmiş alaylar daha fazla gürültü çıkaramazdı. Ombrosa'nın tüm av tüfekleri birden ateş ediyordu. Büyük bir incir ağacının tepesindeki Cosimo, sarmal deniz kabuğuyla hücum borusunu çalıyordu. Bağları dolduran kalabalık harekete geçti. Bağ bozumu muydu bu, yoksa savaş mı, ne olduğunu kestirme olanağı yoktu. Adamlar, üzümler, kadınlar, bağ çubukları, bağ bıçakları, asma dalları, bağ kütükleri, tüfekler, sepetler, atlar, demir teller, yumruklar, katır çifteleri, incik kemikleri, meveler hepsi de aynı şarkıyla. Çayra. İşte size vergi. Sonunda polislerle tahsildarlar arasında tepe üstü üzüm dolu fıçılara daldılar ve ayaklarını dikip debelendiler. Elleri boş, tepeden tırnağa üzüme ezilmiş salkımlara, üzüm suyuna, hatta tortuya bulanmış tüfeklerine, fişekliklerine ve bıyıklarına varıncaya dek yapış yapış geri döndüler. Bağ bozumu bir bayram havasına büründü. Herkes derebeylik ayrıcalıklarının kaldırıldığından emindi. O sıra biz soylular ve kişizade taslakları saraylarımıza kapanıp silahlanmıştık. Canımızı pahalıya satmaya kararlıydık. Doğruyu söylemek gerekirse geri kalan soylularca bölgedeki baş ihtilal kışkırtıcısı, Jacoben, kulüpçü ve Deccal kardeşimle işbirliği yapmakla suçlanmamak için dışarı adımımı atmamakla yetindim. Hem o gün tahsildarla askerler kovulduktan sonra en ufak olay çıkmadı. Eğlentileri hazırlamak için çok uğraşıldı. Fransız modasını izlemek için bir özgürlük ağacı dikildi. Yalnız ne yapmak gerektiği konusunda belli belirsiz bir görüş vardı. Hem sonra bizim orada öyle çok ağaca rastlanıyordu ki bir sahtesini dikmek zahmetine değmezdi. Dolayısıyla gerçek bir kara ağaç, çiçekler, üzüm salkımları, çelenkler ve Vive la Grande Nation, yaşasın büyük ulus yazılarıyla süslendi. Ağacın tepesinde kardeşim kedi postundan kalpağına kırmızı, beyaz ve mavi bir şerit iğnelemiş, Rusya ile Voltaire üzerine konuşma yapıyordu. Ama aşağıda halk hep Şaira şarkısını söyleyip el ile tutuşarak dans ettiğinden söylediklerinin tek sözcüğü bile duyulmuyordu. Şenlik uzun sürmedi. Destek birlikleri geldi. Bunlar vergiyi toplamak ve toprağın tarafsızlığını güvenceye almak amacı güden Cenevalılar ve Ombrosalı Jacobenlerin büyük evrensel ulusa, yani Fransız Cumhuriyeti'ne katıldığını ilan etmek istedikleri söylentileri üzerine harekete geçen Avusturya-Sardunya birlikleriydi. Ayaklananlar direnmeye çalıştılar. Birkaç barikat yaptılar. Kentin kapılarını kapadılar. Çok daha başka şeyler yapmak gerekirdi. Birlikler dört yandan kente girdiler. Köy yollarını kestiler. Cosimo ve onunla birlikte giden birkaç kişi dışında kışkırtıcılar ya da öyle nam salanlar cezaevine tıkıldı. Cosimo'yu yakalayacak olanın alnını karışlardım. Aceleyle devrimcileri yargılayacak bir mahkeme kuruldu. Ama sanıklar bu işle ilgileri bulunmadığını, gerçek elebaşlarının kaçanlar olduğunu kanıtlayabildiler. Dolayısıyla da salıverildiler. Hem Ombrosa'da bulunan bunca askerle yeni bir karışıklıktan korkulmazdı. Düşmanın olası sızmalarına karşı bizi korumak amacıyla kente yerleşen güçler arasında bir de ufak Avusturya-Sardunya birliği görüldü. Komutanlığı Provence Kontu ile birlikte Fransa'dan İtalya'ya sığınan ablamız Batista'nın kocası eniştemiz Dostamak yapıyordu. Böylece Batista da başıma kaldı. Ne kadar keyiflendiğimi kestirebilirsiniz sanıyorum. Subay kocası atları ve emirleriyle eve yerleşti. Batista gecelerini Paris'teki en son idamları bize anlatmakla geçiriyordu. Gerçek bıçağıyla minik bir giyotini bile vardı. Bütün dostlarıyla kocasının yakınlarının sonunu bizlere göstermek için kertenkelelerin, kör yılanların, solucanların, hatta farelerin kafasını uçuruyordu. Gecelerimiz böyle geçiyordu işte. Günlerinin ve gecelerinin hakimi, yalnız kendisinin bildiği ormanın derinliklerinde gizlenen Cosimo'yu kıskanıyordum. 27. Savaş boyunca ormanda birbiri ardınca sıraladığı yaralıklar konusunda Cosimo o kadar çok ve inanılmaz öykü anlattı ki bunlardan birinin ötekine oranla gerçeğe daha yakın olduğunu söyleyecek cesaretim yok. Öykülerinden birkaçının olduğu gibi aktarmakla yetinip sözü ona bırakıyorum. İki düşman ordusunun keşif kolları ormanda geziniyordu. Dallarımın tepesinden çalılıklarda ayak seslerinin çınladığını işittiğimde Avusturya-Sardunya ordusu askerlerinin mi yoksa Fransızların mı geldiğini kestirmek için kulak kabartıyordum. Ufak tefek sapsarı saçlı bir Avusturyalı teğmen tertemiz üniformalar içindeki bir keşif kolunu komuta ediyordu. Saçlarını enselerinde toplayan şeritleri, topuzları, üç köşeli şapkaları, tozlukları, beyaz çapraz askıları, tüfek ve kasaturaları, her şeyleri tamamdı. Sırayı sarp patikalarda bile bozmamaya çalışarak askerleri ikişerli kolda yürütüyorlardı. Ormanı hiç bilmeyen ama aldığı emirleri olduğu gibi yerine getireceğinden emin, ufak tefek subay haritada belirtilen çizgilere uygun ilerliyor ve durmadan ağaç gövdelerine tosluyordu. Birliğinin kabarılı pabuçları kaygan taşlar üzerinde kayıyor, dikenler askerlerinin gözlerini tehdit ediyor ama o imparatorluk ordularının üstünlüğünün bilincinde durmadan yürüyordu. Eşsiz askerlerdi bunlar. Bir çam ağacına gizlenmiş geçitte onları bekliyordum. Elimde yarım kilo ağırlığında bir kozalak vardı. Bunu sıranın en arkasındaki askerlerin tepesine bıraktım. Piyade kollarını uzattı, dizlerini kırdı ve yerdeki eğrelti otlarının arasına devrildi. Kimse bunun farkına varamadı ve birlik yoluna devam etti. Onlara yetiştiğimde tor top olmuş bir kirpiyi bir onbaşının boynuna attım. Onbaşı başını eğdi ve bayıldı. Teğmen bu kez olayı fark etti. İki kişiyi sedye getirmeye yolladı ve yoluna devam etti. Keşif kolu ormandaki en berbat katır tırnağı kümelerine saplanacaktı. Her keresinde de askerleri yeni bir tuzak bekliyordu. Bir külah içinde dokunmasıyla kurdeşenden beter kaşıntı yapan mavi ve kıllı tırtılları toplanmıştım. Yüz kadarını tepelerine yağdırdım. Birlik geçti, sık çalılıklar arasında kayboldu. Öbür yandan yüzleri ve elleri kırmızı sivilcelerle kaplı, kaşınarak çıktılar. Yine de ilerlemeye devam ettiler. Eşsiz bir birlik ve harika bir komutan. Ormandaki her şey ona öylesine yabancıydı ki, olup biten garipliği fark etmiyor, sayıları azalan ama hep gururlu ve boyun eğmez askerleriyle yoluna devam ediyordu. Bunun üzerine bir yaban kedisi ailesine başvurdum. Kuyruklarını yapışıp havada birkaç kere çevirdikten sonra kedileri savurdum. Bu yaptığım kedileri anlatılamayacak derecede kızdırdı. Büyük bir gürültü koptu, özellikle kediler tarafından. Ardından bir sessizlik, bir mola geldi. Avusturyalılar yaralarını sarıyorlardı. Sonra birlik sargı bezinden bembeyaz yürüyüşüne devam etti. Aceleyle önlerine geçip tek çözüm yolu onları tutsak etmek dedim kendi kendime. Bir Fransız keşif koluna rastlayacağımı ve düşmanın yaklaştığını haber verebileceğimi umuyordum. Ama bir süreden beri bu cephede Fransızların en ufak bir yaşam belirtisi bile görülmüyordu. Yosunlarla kaplı bir bölgeden geçerken yerde bir şeyin kımıldadığını gördüm. Durdum ve kulak kabarttım. Sanki bir akarsuyun şırıltısı işitiliyordu. Sonra bu şırıltı anlamlı seslere, ardından da sürekli fısıltılara dönüştü. Mezalor, crenom de, fute moi don, tunem qua gibi sözcükler anlaşılabiliyordu. Gözlerimi alacakaranlığı yenmeye çalıştırarak yumuşacık bitki örtüsünün tüylü kalpaklar, sık sakal ve bıyıklar üzerine kurulduğunu gördüm. Bu bir Fransız hafif süvari birliğiydi. Kış seferi sırasında iyice nemlenen kıllarında ilkbahar gelince yosun ve küf bitiyordu. Bu öncü birliğe Rulenli şair, Cumhuriyet ordusunda gönüllü teğmen Agrippa Papillon komuta ediyordu. Doğanın genellikle iyi olduğuna inanan teğmen Papillon, askerlerinin ormanı geçerken her yanlarına yapışan çam pürlerinden, at kestanesi kabuklarından, kırık dallardan, yapraklardan, küçük sümüklü böceklerden temizlenmelerini istiyordu. Ve birlik çevredeki bitki örtüsüne öylesine uymuştu ki onu seçebilmek için benim deneyimli gözüm gerekmişti. Kamp ateşi yakan askerlerin ortasında şair subay, tepesinde iki köşeli şapka, yüzü bir sürü perçemle çevrili, ormana karşı nutuk çekiyordu. Ey orman, ey gece, işte elinizdeyim. Bu yiğit askerlerin bileklerine dolanan yumuşacık bir saç teli demek Fransa'nın yazgısını durdurabilecek. Ey Valmy, ne kadar uzaktasın. İlerledim. Özür dilerim yurttaş. Ne, kim o? Bu ormanlarda yaşayan bir yurtsever, subay yurttaş. Ya burada mı? Nerede kendisi? Tam burnunuzun üzerinde subay yurttaş. Görüyorum ama o da nesi? Bir kuş adam, bir canavar yavrusu mu? Belki mitolojik bir yaratık. Ben yurttaş Rondo'yum. Ana ve baba yönünden kaynaklarımın insan olduğuna güvence verebilirim. Daha da öte anam taht için verilen veraset savaşlarına katılmış yiğit bir askerdi. Anlıyorum. Ey zaman, ey zafer, size inanıyorum yurttaş ve bana getirdiğinizi sandığım haberleri heyecanla bekliyorum. Bir Avusturya keşif kolu hatlarınız arasına girmekte. Ne diyorsunuz, savaş bu, saat çaldı. Ey ırmak, tatlı ırmak, işte bir an sonra kana boyanacaksın. Hadi silah omza.